Ayrım 22, tek, Hakan Nordik, sayfa 278, 65. bölüm. DM Mahir'in ofisinden çıkınca bir taksi atladı, saat tam 11'de Engin Kuru'nun verdiği adresteydi. Maslak'ta cadde üzerinde son yıllarda yapılan büyük gökdelenlerden biriydi. Döner kapıdan girdi, lobi ufak bir apartman dikmeye yetecek kadar genişti. Metro girişi ya da AVM olsa hemen 30-40 dükkan sığdırıverirlerdi buraya. Resepsiyondaki biri, türbanlı biri, başı açık kızlara doğru yürüdü. Özellikle ikisinin tam arasına durdu ve ''Engin Koru Bey'le randevum vardı.'' dedi. Kendince ufak bir kamuoyu araştırması yapıyordu. Bakalım hangi kız daha çalışkandı. Aynen tahmin ettiği gibi oldu. Başı açık olan karşıki duvara bakmaya devam ederken türbanlı genç kız sıcak bir gülümsemeyle ''Ben size yardımcı olayım.'' diye atıldı. Evet, her sefer netice aynıydı. Müslüman erkeklerin pek güler yüzlü ve cana yakın olduğu söylenemezdi. Hele uzun sakallı, cübbe giyen, Taliban özentileri insanın sinirini bozacak kadar asık suratlı heriflerdi. Ama eğitimli ve tesettürlü kızlar tam tersine çoğu zaman güler yüzlü ve candan oluyorlardı. Başı örtülü kadınlar evde daha fazla baskı gördüklerinden mi, dışarıda yabancılara daha fazla yakınlık gösteriyorlardı acaba? Bunları düşünürken türbanlı kız önüne düşmüş, elindeki manyetik kartla DM'yi güvenlik kontrolünden geçirmiş ve asansöre bindirmişti bile. Birlikte 34. kata çıktılar. Asansörden inince kız kartla karşılarına çıkan camlı kapıyı açtı ve genç bir adam DM'yi karşıladı. Engin Koru'nun ofisinin girişindeki resepsiyon alanı lobi kadar büyük olmasa da rahatlıkla 4 bilardo masası alırdı. Genç adam ofisin kapısını tıklattı, içeriden otomatiğe basıldığında duyulan zıt sesi geldi ve kapı açıldı. Engin Koru büyük bir gülümsemeyle ayağa fırladı ve DM'nin bir türlü alışamadığı şekilde iki yanağından öptü. Ofisin etrafı çepeçevre camdı. Gökdelenin en üst katının köşesindeydi ve neredeyse İstanbul'u 360 derece gören muhteşem bir manzarası vardı. Bir duvar boydan boya derneklerin verdiği plaketler ve Engin Kuru'nun siyasetçilerden televizyon yıldızlarına kadar memlekette önemli saydığı herkesle birlikte çekilmiş fotoğraflarıyla kaplıydı. Eski başbakanlar, eski ve yeni bakanlar, üç holding patronu, sayılamayacak kadar çok şarkıcı, oyuncu, irili ufaklı televizyon yıldızları, sporcular vesaire. Çalışma masası ve diğer bütün eşyalar mermer ve füme camdandı. Engin Koru DM'yi çalışma masasının önündeki misafir koltuğuna buyur etti. Kendisi de masanın arkasına oturmak yerine karşısındaki koltuğa yerleşti. Bu da bir yakınlık ifadesiydi herhalde. Bir süre önce İsrail'de bir bürokratın davet ettiği Türk Büyükelçisi'ni karşısındaki aşırı alçak koltuğa oturtmasından sonra koparılan gürültüden beri herkes bu koltuk yüksekliği konusunda aşırı hassaslaşmıştı. Görüşmeyene nasılsınız? İstanbul'u özlemiş misiniz?
Vallahi pek özledim diyemem.
New York'ta yaşamaktan memnun musunuz?
Genelde evet.
Türkiye'de çalışmayı düşünür müsünüz?
Buraya ara sıra gelmek bana yetiyor. New York'ta yaşamayı tercih ederim.
Size geçen akşam da söylediğim gibi kısa bir süre önce bu kanalı ve bu gazeteyi bizim grup satın aldı. Bildiğiniz gibi şimdiye kadar medya alanına hiç girmedik. Bunun için kendimize göre gerekçelerimiz vardı.
Grup derken kendi şirketler grubunu mu tarikatı mı kastettiği belli değildi. DM Holding'in geçmişini ve yaptığı işleri biraz araştırmıştı. Inter Bosfor Holding'in geçmişi aslında çok kısaydı. 5 yıl önce kurulmuş, önce madencilik alanına girmiş, sonra gıda ve tekstil sektörlerine de atlayarak kısa sürede akıl almayacak bir hızla büyümüştü. Holding'in çatısı altında farklı alanlarda faaliyet gösteren 27 şirket bulunuyordu. Sermayenin nereden geldiği konusunda dönem dönem çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı. Tarikat sermayesi, Arap sermayesi, kara para gibi iddialarda bulunulmuş ama çoğu zaman olduğu gibi iddialar kanıtlanamamıştı. Bilinen tek şey holding şirketlerinin devlet bankalarından çok büyük miktarda kredileri gayet kolay alabildiğiydi. Zaten televizyon ve gazeteyi de kredi kullanarak almışlardı. Engin Koru Holding'in büyük hissedarı görünüyordu. Ama söylentilere göre sadece bir paravandı ve perde arkasında işleri başkaları yönetiyordu. Engin Koru devam etti.
Neyse, pek istekli olmasak da artık bu medya işine de bulaşmış olduk. O yüzden en iyi şekilde yapmaya çalışacağız.
İstekli olmadan milyonlarca dolarlık işe neden giriliyordu acaba? Rica üzerine mi? DM ve normal insanların anlayamayacağı ilişkilerdi bunlar.
Çok profesyonel bir kadro kuruyoruz. Çoğu sizin de tanıdığınız tecrübeli gazeteciler. Gazetenin başına Alican Eskök'ü getirdik.
Adam 30 yıllık bir gazeteciydi ama hep şaibeli olmuştu. Lakabı Fırıldak Alican'dı. Gazetecilik hayatının büyük bölümünü asıl işini yapmak yerine patronlarının ihalelerini takip ederek geçirmişti. Tipik iş bitirici tüccar gazeteci örneğiydi. Bir süre önce patronu tarafından çalıştığı gazetenin yönetiminden alınınca Andropoz'un da etkisiyle kırmızı çerçeveli gözlük takmaya başlamış ve saç jölesinin miktarını iyice arttırmıştı. Eski günlerine geri dönebilmek için de devamlı hükümeti destekleyen yazılar yazmaya başlamış, bu arada başbakan için gerekirse ölürüm diyerek övgü ölçüsünü yağcılık sınırının da epey ötesine taşımıştı. Kısacası Alican Eskök, DM'nin en nefret ettiği gazeteci tipi olup silahla tehdit edilse ve açlıktan ölse bile asla birlikte çalışmayı düşünmeyeceği bir herifti. New York'taki çatlak sosyetik Lane bile Eskök denilen heriften çok daha kaliteliydi. DM'nin kadınla sorunu sadece ilgi alanlarının çok farklı olmasıydı. Yoksa kadına asla namussuz denemezdi. Neticede görüşmeye sadece ne teklif edileceğini anlamak için gelmişti. O yüzden sanki çok doğru birini almışlar gibi onaylıyormuşçasına kafasını sallayıp hayırlı olsun demekle yetindi.
Biliyorsunuz biz Amerika'ya çok önem veriyoruz. Sizin de Washington tecrübeniz var. Bizim Washington büro şefimiz olmayı düşünür müsünüz?
DM bir an şaşırdı. İş muhabirlikten daha önemliydi. Washington'da bir ekip kurmayı mı düşünüyorsunuz?
Evet, hiçbir gazetecinin yapmadığını yapacağız. Başlangıçta Washington bürosunda 5 kişilik bir ekip olacak. 6 ay içinde 2 şehirde daha büro açmayı düşünüyoruz. Aramızda kalsın. Amerika'da bir de kablolu televizyon kanalı satın aldık ama henüz duyurmadık. İsterseniz televizyona da program yapabilirsiniz.
DM içinden adamlarda ne para var diye geçirdi.
Size dürüstçe bir şey sormak istiyorum. Lütfen buyurun.
Neden ben? Beni mutlaka soruşturmuşsunuzdur. Size söylenenlerin pek iyi şeyler olmadığını da tahmin ediyorum. Ters biridir, dik başlı, kavgacı, disipline gelmez falan filan.
Ama çok iyi gazeteci. Amerika ve Washington politikalarını iyi biliyor, dürüst. Daha sayayım mı?
İltifatlarınız için teşekkür ederim. Bir de biliyorsunuz ben dindar değilim.
Bunun konuyla alakası ne?
Açık konuştuğunuzu sanmıştım. Sizin bilimcilerin ileri gelenlerinden biri olduğunuzu biliyorum. Benim görüşlerim sizin savunduklarınıza ters düşer.
Bakın, ben dini inançlarımla ticareti bugüne kadar hep ayrı tuttum. Yazılanları ben de okuyorum. Ama bu memlekette biliyorsunuz çamur atmak bir nevi atasporudur. Siz de lütfen her duyduğunuza inanmayın. Gazete bir inancın propagandasını yapmak için alındı gibi gösterildi. Siz de bizi iyi tanımıyorsunuz. Hakkımızda yazılan yalanlardan etkilenmişsiniz belli ki. Halbuki ben sizin hakkınızda uydurulan yalanlardan etkilenmedim gördüğünüz gibi.
Adam DM'nin düşündüğünden çok daha zeki çıkmıştı. Yani gazete işi cemaatten tamamıyla ayrı mı diyorsunuz?
Kesinlikle öyle. Bu ticari bir iş.
Öyle bile olsa transfer edebileceğiniz size uygun tonla tüccar gazeteci var. Üstelik onlar sizin sözünüzü dinler ve sizi yormazlar.
Biliyorum ama siz yıllardır Amerika'da yaşıyorsunuz ve yarı Amerikalısınız. Orayı çok iyi biliyorsunuz. Washington'da uzun yıllar çalıştınız, ilişkileriniz iyi, çok insan tanıyorsunuz ve en önemlisi iyi ve tarafsız bir gazetecisiniz. Ben de Washington bürosunun başına özellikle tarafsız ve objektif olarak tanınan bir gazeteci istiyorum. Bu bizim imajımız açısından çok önemli.
Adam imaj lafını ağzından kaçırana kadar gayet iyi gidiyordu. Mesele belli ki vitrin meselesiydi. Her medya kuruluşuna bakın bizim gazetemiz ne kadar tarafsız diyebilmek için başlangıçta bir iki tane başarılı ve tarafsız gazeteci işe alınır, sonra zaman içerisinde satışlar oturunca dümenin ne tarafa kırılacağına bağlı olarak bu namuslu gazeteciler geri plana çekilir ya da gerektiğinde kapının önüne konu verirdi. Bir de tabii ana dili İngilizce olan yarı Amerikalı ve Washington basın çevresinde iyi bağlantıları olan başka bir gazeteci de yoktu. Adam iyi düşünmüştü. Hem kaliteli gazeteci alacak hem de bağımsız vitrini yapacaktı. Ama acaba hepsi bu muydu? Yoksa başka şeyler de var mıydı işin içinde? DM oyunu biraz daha sürdürmeye karar verdi. Böylelikle Tekinalp'le ilgili bilgi de edinebilirdi. Amerika'daki bu yeni medya grubunun başında Mahmut Tekinalp mi olacak?
Hayır, Mahmut Bey uzun yıllardır tanıdığım bir dostum ama bu işlerle ilgisi olmayacak. Söylediğim gibi bu tamamen profesyonel ve ticari bir iş.
Bu da ilginçti. Demek ki bu medya grubu cemaatten bağımsız olacaktı ya da özellikle bağımsız görünsün istiyorlardı.
Zaten gazete sadece bizim görüşlerimizi savunan bir gazete olmayacak. Her görüşe açık ve mesafeli olsun istiyoruz.
DM böyle güzel konuşan patron ve yöneticilerden gazetecilik hayatı boyunca yeteri kadar görmüştü. Bunlar başlangıçta bir kadını tavlarken kullandıkları yöntemleri uygularlardı. Ta ki gözlerine kestirdikleri adamı işe alana kadar. DM'nin büyük bir avantajı daha vardı. Türkiye'den yollayacakları adamları yetiştirebilecek kadar tecrübeli biriydi. Kendi adamları işi biraz öğrenince zaten dışarıdan birini içlerinde tutmazlardı. Yani kısa bir süre için DM'yi kullanmak istiyorlardı.
İşi kabul edersem ne zaman başlamam gerekiyor?
Hemen.
Hemenden kastınız nedir?
Bugün yarın Washington'da ofis hazır, 3 kişi gönderdik bile. Evet derseniz yarın kontratı imzalar, biletinizi alırız.
Peki maddi şartlar ne olacak?
Neyi uygun görürseniz söyleyin.
İş iyice ciddileşiyordu. 15-20 günden önce gidemem.
Bu imkansız, bekleme şansımız yok, hemen gitmeniz gerekiyor.
Belli ki birileri DM'nin hemen İstanbul'dan ayrılmasını istiyorlardı. Bunun için de her şeyi ödemeye hazırdılar. Ya da tamamen paranoyakça düşünüp herkesten şüphelenmeye başlamıştı. Veya bütün düşüncelerinde yanılıyordu. Sadece iyi gazeteci olduğu için bu kadar ısrarcı ve cömerttiler. Ama yıllardır medya dünyasının içinde olduğundan bu alemde kimsenin bu kadar masum niyetleri olamayacağını da iyi biliyordu. Fakat diğer taraftan bu adamlar medya dünyasından gelmiyorlardı ve tarikatlar aleminde ilişkiler ve düşünce tarzları çok farklı olabilirdi. Sebep ne olursa olsun Engin Koru'yla arasını iyi tutup biraz zaman kazanmaya karar verdi.
Yarın öbür gün gibi bir tarih kesinlikle söz konusu olamaz. Eğer parada anlaşırsak hızla toparlanıp gitmeye çalışırım. Karar vermek için bana ne kadar zaman verebilirsiniz?
En fazla hafta sonuna kadar. Maddi konuda endişeniz olmasın. Her halükarda sizin talep edeceğiniz rakamı karşılarız. Ayrıca ev, araba, bir de şoför vereceğiz.
Bayağı bonkördüler.
Peki, sizi hafta sonuna kadar arayacağım. Adam ayağa kalkıp DM'nin elini iki elinin arasına aldı.
Kabul ederseniz iki taraf için de çok hayırlı bir işbirliği olacağına inanıyorum derken yüzündeki tebessüm gittikçe genişliyordu.
66. Bölüm. Mahir DM'den Refet Tuncel'in ismini alır almaz Sekuras'ı arayıp adamın işten ayrıldığını öğrenmişti. Refet'in evine yolladığı polisler de adamın günlerdir eve uğramadığı bilgisiyle geri dönünce arama izni çıkartıp yanına aldığı polislerle Refet'in dairesine girmişlerdi. İçeride bir yatak, 2 sandalye, ufak bir televizyon ve bir masadan başka eşya yoktu. Eski bir gardıropta Refet'e ait olduğu anlaşılan birkaç parça giysi buldular. Masada üzerinde hamam böcekleri ve karıncaların dolaştığı yarım bırakılmış yemek tabağından anlaşıldığı kadarıyla Refet aceleyle evden çıkmış, bir daha da dönmemişti. Evde bulabildikleri işlerine yarayabilecek tek şey yatağın başucundaki komodinin üzerindeki bir fotoğraftı. Komşulardan aldıkları bilgiye göre fotoğraftaki adam Refet'ti. Yanında sıkıca sarıldığı genç kız da eve sık sık gelen ve Refet'in nişanlım diye tanıttığı Zühal adlı biriydi. Fotoğrafın arkasında canım ve ben, Çeşme, 12 Ağustos 2008 yazılıydı. Anlaşılan Refet'e ulaşmak için Zühal'i bulmaları gerekecekti. 67. Bölüm. Ahmet Taran açlık, susuzluk ve müzik işkencesinden sonra yaptıklarından önemli olmayanları itiraf etmeye başlamıştı. Gene sandalyeye bağlanmıştı. Tam karşısındaki kamerada anlattıklarını kaydediyordu. Anlattığı bir önemsiz doğru olaya karşılık 2-3 de hayali olay anlatırsa ve bunları yeteri kadar uzatırsa hem işkenceden kurtulacağını hem de kendisini arayanların bulması için zaman kazanacağını hesaplamıştı. 2 saat konuştuktan sonra biraz su içmeye hak kazanmıştı. Tam tekrar kayda başlamışlardı ki birden kapının zili duyuldu. Bugüne kadar buraya hiç gelen olmamıştı. Şehrin epey dışında ve ormanın içinden geçilerek ulaşılan dar bir toprak yolun en sonunda bulunan bir evdi. Ana yoldan görülmesi ise imkansızdı. Zili duyan Ahmet Taran bağırmak için ağzını açtığı anda kar maskeli işkencecisi adamın ağzına bir bez tıkayıp bantladı. Yan odaya geçti. Evin etrafına yerleştirilmiş kameraların monitörlerinde iki polisin evin yan tarafından arka bahçeye doğru yürüdüklerini gördü. Bahçe tarafındaki balkon girişinin önüne gelince durup cam kapıya vurmaya başladılar.
''Polis, içeride kimse var mı?''
Yavaşça merdivenlerden yukarı çıktı, salona açılan kapıyı araladı. Polisler hala camlı kapının önünde bekliyorlardı. Tam tekrar kapıyı kapatıp aşağı inecekti ki polisin, ''Bak mutfağın ışığı açık, mutlaka içeride biri var.'' dediğini duydu, içinden bir küfür savurdu. Tarana su getirmek için 2 dakikalığına yukarı çıkmış ve mutfağın ışığını açık unutmuştu. Heriflerin belli ki gitmeye niyetleri yoktu, camı yumruklamaya devam ediyorlardı. Hızla yatak odasına geçti, kar maskesini ve ağzındaki ses değiştirme cihazını çıkardı ve uyandırılmış numarası yaparak ''Geliyorum!'' diyerek kapıya doğru yürüdü. Polisler epeyce genç ve kibardılar. ''Rahatsız ettik, kusura bakmayın ama bütün bu çevreyi arıyoruz, bir ihbar var da...''
''Bizimle ilgisi ne memur bey?''
''Polis hiç oralı olmadı, ne zamandan beri buradasınız?''
''Burası yazlığımız, ara sıra geliriz. Bugünü kastettim.
Bu akşam geldik.
Yanınızda başka kim var?''
''Şu anda yalnızım.''
''Arabanız nerede?''
''Araba burada değil, eşim alışverişe gitti de.''
''Arabanız ne marka ve ne renk?''
''Kırmızı bir Honda Civic.''
Tam o anda içeriden belli belirsiz, sanki yere bir şey düşmüş gibi bir ses geldi. Polisler birden kulak kabarttılar.
''Köpeğimiz çok yaşlı da gözleri hiç görmüyor. Devamlı bir şeylere çarpıp deviriyor.''
''Benim de yaşlı bir köpeğim var. Çok zor.''
''Aileden biri gibi. 17 yıldır bizimle, ne yapalım, idare ediyoruz.''
''Neyse, Allah kolaylık versin.''
''Sağ olun.
Komşularınızdan herhangi birinin koyu renk bir doblosu var mı?''
''Vallahi en yakın komşu 2 kilometre uzakta oturuyor. O yüzden kimseyle ilişkimiz yok ve arabaları ne marka hatırlamıyorum. Sadece ana yolda sağdaki ilk evde oturan avukatın bir cipi var sanıyorum.''
''Peki geldiğinizden beri civarda koyu lacivert veya siyah bir doblo gördünüz mü?''
''Geldiğimden beri evden çıkmadım. Yolda buradan görülmüyor. O yüzden bir şey görmedim. Yorulmuşsunuzdur. Buyurun bir çay kahve, soğuk bir şey ikram edeyim.''
Bunlar ağzından çıkarken yaptığının ne kadar riskli olduğunu düşündü. Ama kritik anlarda hep çok soğukkanlıydı ve gülümseyen yüzünden polislerin bir şey sezmesi mümkün değildi.
''Çok teşekkür ederiz. Bu civarda 7 eve daha uğrayacağız. Dikkatinizi çeken bir şey olursa lütfen bizi bu numaradan arayın.'' diyerek bir kart bırakıp ilerideki evlere bakmak üzere ayrıldılar.
Allah'tan polisler evin sağında 100 metre kadar ilerideki kulübeyi zifiri karanlıkta kaldığı için fark etmemişlerdi. Halbuki kulübeyi görüp arkasına dolaşmış olsalardı siyah dobloyu bulmaları işten bile değildi. Sabah erkenden kamyoneti değiştirmeliydi. Polislerin arabasının motorunun çalışmasını ve arabanın uzaklaşmasını bekledi. Kapıyı kapattı, bütün ışıkları söndürüp balkonun perdelerini çekti. Kar maskesini ve ses değiştirme cihazını takıp tekrar bodruma indi. Tahmin ettiği gibi Taran ellerini çözemediği için gürültü çıkartmak için sandalyesini devirmiş ve yerde yan yatıyordu.
''Betona düşen sandalyenin fazla ses çıkarmayacağını düşünmen gerekirdi.'' diyerek adamı sandalyesiyle beraber kavrayıp tekrar dik duruma getirdi. ''Asıl işimiz şimdi başlıyor.'' Kamerayı çalıştırdı.
22. ayrımın sonu. Sayfa 288.